Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Burumen'den dinliyorsunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4 Tir 1401, Hicri Kameri 25 Zilkade 1443 ve Miladi Takvimle 25 Haziran 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, 25 Zilkade Dahvul Arz günü, müşriklerden beraat felsefesi ve 100 yılda 100 gelişme adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Tahran Cuma Namazı Hatibi Ayetullah Sıddık'ı yargı, halk ve hukukun güvenliğini koruyor dedi. İran, Mike Pence'in halkın münafıkları terör örgütünün oturumuna katılmasına sert tepki gösterdi. 50 bin Filistinli Mescid-i Aksa'da dün cuma namazı kıldı. Türkiye'nin Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeylik operasyonlarında çok sayıda PKK'lı öldürüldü. Zaharova, Avrupa Birliği'nin agresif genişlemesi Avrupa'da yeni krizlere yol açabilir uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, dünya eşi görülmemiş bir küresel açlık krizinde dedi. Şimdi haberler.
Tahran Cuma Namazı Hatibi İran'da yargı haftasını kutlarken yargı korumunun hukukun ve yasalara uygun halkın güvenliğini koruyucusu olduğunu söyledi. İran Pres'in bildirdiğine göre Ayetullah Kazım Sıddıkî bu hafta Tahran Cuma Namazı hutbelerinde yargı kurumunun fitne olayları ve halkı endişelendiren her olayda halkın saadet gemisini huzur kıyısına doğru hidayet ettiğini söyledi. Tahran Cuma Hatibi yolsuzlukla mücadele dönemine işaretli, ülke hakimlerinin hukukun üstünlüğünün yanı sıra alçak gönüllülük, ahlak, insana saygı ve insan onurunun korunması gibi konuları da göz önünde bulundurmaları gerektiğini söyledi. Ayetullah Sıddık'ı ayrıca Afganistan depremden dolayı taziyede bulunarak halktan resmi yardımlara ilaveten komşu ülke halkına yardımda bulunmalarını istedi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, dün akşam Taliban Dışişleri Bakanlığı Başkan Vekili Emirhan Muttaki ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın Helmand Nehri'ne gelen su haklarıyla ilgili sorunu çözmek için Afgan Yönetim Kurulu'ndan ciddi işbirliği çağrısı beklediğini söyledi. Emir Abdullayan, son zamanlarda Hos ve Pektika'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere yönelik İran hükümeti ve halkının taziyesini ve üzüntüsünü dile getirirken, Afganistan'da hakimiyeti elinde bulunduran yönetimin İran'ın su hakları ve sınır suları alanında iki ülke arasında yürürlükte olan anlaşmalar uyarınca ikili yükümlülüklerini pratikte yerine getirmesi ve bu sorunu çözerek işbirliğini ve dostluğunu güçlendirmesini bekliyoruz. Zira bu sorunu çözümü iki ülke ve halklar arasında dostluğun daha da güçlenmesine vesile olacaktır dedi. Emir Abdullahyan, İran ve Afganistan'ın işbirliğiyle organize suçla mücadele sürecinin uyuşturucu ve insan kaçakçılığı ve terörle mücadele gibi meşhur fenomenlerin ortadan kaldırmasını umduğunu da dile getirdi. Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, İran İslam Cumhuriyeti yetkililerinin taziye mesajlarına depremzedelere zamanında yardım göndermesinden dolayı Afgan hükümeti ve halkının teşekkürlerini ve selamlarını iletirken mevcut durumda depremzedelere barınma sağlanması çok önemlidir dedi. Afgan yetkili İran ile ilişkileri geliştirme ve genişletme çabalarını dile getirdi. Afgan yetkili tarım ve narkotikle mücadele sektörlerinden bir heyetin İran İslam Cumhuriyeti'ni ziyaret etmek istediğini de dile getirdi. Emirhan Muttaki ayrıca ikili istişarelerin devam etmesini ve İran'ın su haklarını aramak için İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı'ndan özel bir heyetin gönderilmesini memnuniyetle karşıladı.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı bu şehirde 70 bin metreküp tuzdan arındırılmış su tesisinin çalışmaya başladığını duyurdu. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed İslami, Buşehir Nükleer Santrali'nin ikinci ve üçüncü ünitelerinin uygulama sürecini ve inşaat ilerlemesini incelemek için dün akşam uçakla Buşehir şehrine gitti. Ziyarette İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, dizel jeneratör binalarının zemin iyileştirme operasyonunu, reaktör ünitesi 2'nin duvarlarının güçlendirilmesini, sahanın 2 alanının ilaçlanması ve 5 ve 6 numaralı alanların kazısını başlattı. İslami Buşehir Havaalanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada 70 bin metreküp tuzdan arındırmış su projesi Buşehir'de herhangi bir formalite olmaksızın uygulanacaktır dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ayrıca şöyle dedi. Umuyoruz ki bugün ikinci reaktör ünitesinin duvarlarını betonlamaya başlayacak olan ikinci ve üçüncü santrallerin yapım sürecinin hızlandırılmasına yönelik hazırlıkları ve bunları hızlandırmaya yönelik diğer programları bu gezimizde gözden geçirebileceğiz.
İran İnsan Hakları Merkez Sekreteri Mike Pence'in Halkın Münafıkları Terör Örgütü'nün Arnavutluk oturumuna katılmasına sert tepki gösterdi. Mike Pence geçtiğimiz gün Halkın Münafıkları Terör Örgütü'nün Arnavutluk oturumuna katılarak söz konusu terör örgütünün elebaşı Meryem Recevi ile görüştü. Pence geçtiğimiz yılda söz konusu terör örgütünün bir programında konuşma yapmıştı. İran İnsan Hakları Merkezi Sekreteri Kazım Garipabadi Mike Pence'in Halkın Münafıkları Terör Örgütü'nün oturumuna katılmasına sosyal ağ hesabından tepki gösterdi. Garip Abadi Twitter hesabının yaptığı paylaşımda Mike Pence'in münafık teröristlerle görüşmesi Amerikan rejiminin terörizme verdiği destek ve 17 bin vatandaşı bu hunhar örgüt tarafından kaybeden İran halkı için kötülük istediğinin açık kanıtıdır ifadesini kullandı. Halkın Münafıkları adlı terör örgütü İran'da milletvekilleri, üst düzey hükümet ve askeri yetkililer, masum siviller ve yabancı uyruklular da dahil olmak üzere 17 binden fazla İranlının öldürülmesinden sorumludur.
İran Kızılay Başkanı, İran Kızılay'ının 4 küresel çalışma grubu kurma önerisinin Cenevre'deki ulusal dernek başkanları tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi. İRNA Ajansı'na göre Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun Cenevre'deki tüzük toplantılarına katılan İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, son toplantıda ulusal dernek liderlerinin İran'ın önerisini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Kulivend şöyle dedi. Bilgi yönetimi, inovasyon ve değişim, iklim değişikliği ve trafik kazası yönetimi konularında küresel çalışma gruplarının oluşturulması, ulusal toplulukların liderleri ve başkanları tarafından memnuniyetle karşılandı ve birkaç çalışma grubunun sorumluluğunun İran Kızılay'ına verilmesine karar verildi. Kuşkusuz bu, İran Kızılay'ının tecrübesine ve gücüne dayanmaktadır.
8. Uluslararası Yüksek Teknoloji Fuarı, Şam'daki Uluslararası Daimi Fuar yerinde 20 ülke ve 15 İran şirketinin katılımıyla başladı. Uluslararası Telekomünikasyon, Bilgisayar ve Elektronik Fuarı, bilgisayar, elektronik ve telekomünikasyon alanında en önde gelen markaları tanıtmak amacıyla Suriye'nin başkenti Şam'da Perşembe akşamı başladı. Suriye Teknoloji Bakanı İyad El Hatip, Cuma günü serginin oturum kulisinde gazetecilere verdiği mesajda, festival, Arap ve uluslararası ülkelerde iletişim ve bilgi alanındaki en son teknolojileri öğrenmek için bir fırsattır, dedi. İran'ın Suriye Büyükelçisi Mehdi Subhani de fuarın açılışında yaptığı konuşmada fuara katılan firmaların %20'sinin İranlı firmalar olduğunu belirterek, İran'ın çeşitli iletişim ve bilgi teknolojisi alanlarında tecrübelerini Suriye ile paylaşmaya hazır olduğunu söyledi. 27 Haziran 2022'ye kadar sürecek olan Yüksek Teknoloji Fuarı'nda ziyaretçileri bilişim, internet, bilgisayar ve geleceğin iletişim alanlarındaki en son gelişmelerin yanı sıra şirketin bazı başarıları ve yenilikleri de tanıtılacak. 15 İranlı şirketin diğer şirketlerle birlikte ürünlerini sergilediği Suriye'deki fuara 20 ülkeden 180 yerli ve yabancı şirket yer alıyor.
-53 kilogram ağırlığında İranlı bayan tekvandocu Asya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Asya Tekvando Şampiyonası'nın 25.si dün Güney Kore'nin Changchun kentinde 34 ülkeden 386 tekvando sporcunun katılımıyla başladı. -53 kilo kategorisinde İran temsilcisi Nahit Kiani rakiplerini yenerek Asya altın madalyasını kazandı. Yarışmalar bugün de devam edecek.
Anketler Türkiye halkının önemli bir bölümünün Suudi Arabistan'la ilişkilerin yakınlaşmasına sıcak bakmadığını gösteriyor. Metropol araştırmanın verilerine göre her 10 seçmenden 6'sı Arabistan'la yakınlaşmaya sıcak bakmıyor. AK Parti hükümeti 22 yıllık iktidarı boyunca ilişkilerin bozulduğu ülkelerle çoğunlukla ekonomik zorunluluklardan dolayı iyileşme adımları atıyor. Metropol'un kurucu ve yöneticisi Özer Sencar'ın Twitter'dan paylaştığı araştırmaya göre seçmenin çoğunluğu Türkiye'nin arası bozuk olduğu ülkelerle ilişkileri iyileştirmesine sıcak bakmıyor. Yakınlaşılması olumsuz karşılanan ülkelerde zirveyi %67.6 ile Siyonist İsrail rejimi alırken iyileşme adımları en çok %42 ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde olumlu karşılanıyor.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist tezleri meşrulaştırmaya çalışmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin devlet ve hükümet başkanları zirvesinde kabul edilen kararlarda Türkiye ilgili ön yargılı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk bir tutum sergilenmesinin esef verici olduğunu ve Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist tezleri meşrulaştırmaya çalışmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada 23-24 Haziran'da Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları zirvesinde kabul edilen Türkiye ile ilgili kararlara ilişkin Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları zirvesinde kabul edilen kararlarda ülkemizle ilgili ön yargılı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk bir tutum sergilenmesi esef vericidir. Bu Avrupa Birliği'nin bir kez daha Türkiye bağlamında kısır döngüden çıkamadığının ispatıdır ifadelerine yer verildi. Avrupa Birliği'nin Yunanistan'ın 10 mil hava sahası iddiası, adaları silahlandırması, geri itme uygulamaları başta olmak üzere uluslararası hukuka aykırı eylemlerine sessiz kalmasının tam bir garabet olduğu vurgulanan açıklamada, Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist tezleri meşrulaştırmaya çalışması kabul edilemez. Bu kararlar meselelerin çözümüne katkı sağlamadığı gibi bölgesel istikrara da zarar vermektedir değerlendirmesinde bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Suriye'de düzenlediği yasa dışı operasyonları devamında 18 PKK üyesinin daha öldürüldüğünü bildirdi. Anadolu Ajansı'na göre Savunma Bakanlığı yapılan açıklamada Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinin saldırı hazırlığındaki 18 PKK-YPG'li terörist başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi denildi. Öte yandan Savunma Bakanlığı Pençe Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türkiye hükümeti PKK ile mücadele bahanesiyle Suriye ve Irak topraklarında operasyonlarına devam ederken Irak ve Suriye hükümetleri ise Türkiye'nin bu girişimlerinin toprak bütünlüğü ve hakimiyetlerini çiğnenmesi olduğunu bildirerek kınıyorlar. Türkiye'nin bu girişimi aynı zamanda bölge ülkeleri ve uluslararası toplumunda güçlü kınamasına ve tepkilerine neden oluyor. Irak hükümeti son zamanlarda Güvenlik Konseyi'nde resmi olarak Türkiye aleyhinde şikayette bulundu.
İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'nde bulunan Afganistan uyruklu 226 düzensiz göçmen uçakla sınır dışı edildi. Bu arada Kocaeli'de düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda yakalanan 136 Afganistan uyruklu otobüs ve uçaklar aracılığıyla sınır dışı edildi. Öte yandan İstanbul Valiliği de 6 ayda 76.787 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldığını, yılbaşından bu yana 15.224 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini duyurdu.
İsrail işgal güçlerinin tüm engellemelerine ve trafiği zorlaştırmalarına rağmen dün 50 bin Müslüman cuma namazını Mescid-i Aksa'da eda etti. Bugün sabah namazında da Mescid-i Aksa'da onur rüzgarı buluşması başlığıyla büyük fecir buluşması gerçekleştirildi. Dün cuma hutbesini okuyan Şeyh Ekreme Sabri, işgal rejiminin Mescid-i Aksa ile ilgili heveslerinin herhangi bir sınırda durmayacağını, onun ilk etapta burayı zaman ve mekan yönüne paylaştırmaya çalıştığını ancak burayla ilgili planlarının paylaştırma noktasında durmayacağını hatırlattı. Ekreme Sabri, işgal güçlerinin Mescid-i Aksa'nın ve çevresindeki tarihi binaların altında yaptığı kazıların bu kutsal mekan açısından ciddi tehdit oluşturduğuna vurgu yaptı. Bu arada Yahudi fanatik grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik baskılarında kesintisiz bir şekilde devam ettiğini hatırlattı.
Batı Şeria'da muhabir Şirin Ebu Akil'in öldürülmesine ilişkin Birleşmiş Milletler'in yaptığı incelemede bulgular, Ebu Akil'i öldüren merminin terör rejimi İsrail güvenlik güçlerinden çıktığını bir kez daha ortaya koydu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani dün yaptığı açıklamada komisyonun Filistin asıllı Amerika vatandaşı gazeteci Şirin Ebu Akil'in 11 Mayıs'ta İsrail rejimi güçleri tarafından öldürdüğü sonucunu vardığını söyledi. Shamdasani, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında Ebu Akil'i öldüren Ali El Samud'un ise yaralanmasına sebep olan mermi atışlarının ırkçı İsrail güvenlik güçleri tarafından açıldığını ifade etti.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Filistin davasına ihanetini tamamlamak ve Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirmek için Dubai'den Tel Aviv'e ilk uçuş bir dizi üst düzey Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisinin katılımıyla yapıldı. El Minar, Birleşik Arap Emirlikleri ile işgalci rejim arasındaki ilişkileri normalleştirme sürecinin bir parçası olarak Emirates firmasının Perşembe günü ilk uçağının işgal altındaki Filistin topraklarındaki Tel Aviv'in Ben Gurion havalimanına indiğini duyurdu.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin "Müttefik olmak istiyorsan Türkiye'yi düşman bir ülke gibi göremezsin" ifadelerini kullandı. İsveç ve Finlandiya'ya terörizmin finansmanına göz yumduklarını söyleyen Dışişleri Bakanı, "Çocukların Kandil'e, Suriye'ye götürülmesine vesile oluyorsun, onların bu çalışmalarına fırsat veriyorsun, engellemiyorsun" ifadesini kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal da İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda çalışma yapmak üzere Brüksel'deki NATO karargahında temaslarda bulunmuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahorova, Avrupa Birliği'nin Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsü vermesi kararda dahil olmak üzere dizginsiz genişleme konusundaki agresif yaklaşımının Avrupa'da daha derin bölünme ve krizleri ortaya çıkarma potansiyeli taşıdığını söyledi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın eşi görülmemiş bir küresel açlık kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Guterres, dünyayı tehdit eden gıda krizinin çözümü için Rusya'nın ürettiği gıda ve gübreyi savaşa rağmen dünya pazarlarına yeniden entegre etmek gerektiğini aktararak, bu konuda Ukrayna, Rusya Federasyonu, Türkiye, Amerika, Avrupa Birliği ve diğerleriyle yoğun temas halindeyiz dedi.
Dünya petrol fiyatları dün varil başına 2 dolar artış kaydetti. Öte yandan küresel ekonomik büyümeye ilişkin belirsizlikler içinde COVID-19 salgına yönelik tedbirlerin henüz tamamen kalkmamış olması petrol talebine ilişkin endişelere yol açarak fiyatların yükselişini baskılamaya devam ediyor.
Ve Amerika Yüksek Mahkemesi tartışmalı bir adımla ülke genelinde kadınların kürtaj olma hakkını tanıyan mahkeme kararını iptal etti. Yüksek Mahkemenin kararı kürtaj üzerindeki sınırlamaların arttırılması ya da kürtajın tamamen yasaklanmasını isteyen Cumhuriyetçi Parti ve muhafazakar dindar kesim açısından bir zafer olarak görülüyor.
Burası Tarha Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Bennett-Lapid kabinesinin bitmesi konusunda. Siyonist İsrail İşgal Hükümeti'nin Başbakanı Naftali Bennett ile onun koalisyon ortağı ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı olan Yair Lapid, 20 Haziran Pazartesi akşamı işgal rejiminin parlamentosu olan Knesset'i feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştı. Ardından Siyonist rejim İsrail parlamentosu Knesset'in feshedildiği bildirildi. Siyonist rejim parlamentosunun feshedilmesi ise oylama sonucu ve oy çoğunluğuyla gerçekleştirildi. Bu fesih sonrası Siyonist rejim İsrail'de son 4 yıl içerisinde 5. kez sandığa giriliyor. Koalisyon hükümetinin karşı karşıya olduğu durumun değerlendirilmesi sonunda bu yönde bir karar verilmesi üzere ortakların anlaştığı ve erken seçime kadarki geçiş sürecinde başbakanlık koltuğuna Lapid'in oturacağı ortak açıklamada dile getirildi. Siyonistlere ait resmi televizyon kanalı Kaan tarafından yayınlanan habere göre Bennett ile Lapid'in Bennett'in ofisinde bir araya gelerek Knesset'i feshetme ve erken seçim çağrıyı yapma konusunda anlaştığı duyurulmuştu. Habere göre Bennett ile Lapid'in koalisyon hükümeti kurarken üzerinde anlaştıkları dönüşümlü başbakanlık uygulaması önümüzdeki haftadan itibaren geçerli olacak ve erken seçime kadar başbakanlık makamı Lapid'e devredilecek. Siyonistlere ait Yediyot Aharonot gazetesinin web sitesinde konuyla ilgili olarak yayınlanan haberde erken seçimin tarihinin henüz kesinleştirilmediğini belirtirken, yine Siyonistlere ait Kanal 12 televizyonunda verilen haberde ise erken seçimin tarihinin önümüzdeki Ekim ayının 25'i olacağı iddia edildi.
Kanal 12 televizyonun haberinde koalisyon ortakları arasında Knesset'e parlamentonun dağıtılması yönünde bir teklif sunulması üzerinde anlaşma yapılmasının ve bu teklifin de kabul edilip Knesset'in feshedilmesinin hükümeti kurtarma çabalarının başarısız olduğunun bir itirafı anlamına geldiğine dikkat çekildi. Erken seçime gidilmesi, işgal rejiminde 4 yıldan daha kısa bir süre içinde gerçekleştirilecek 5. genel seçim olacağı dile getirildi. Siyonist rejim başbakanı Bennett yaptığı açıklamada bu rejimin kaosa girme eşiğinde olduğunu belirtti. Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Fevzi Behrun, İşgal rejimli kabinesinin feshedilmesine gösterdiği tepkide Bennett'in koalisyon kabinesinin dağılmasının bu rejimin zafiyetine gösterdiğini belirtti. Berhum bu olayın Filistin milletinin direnişin simgelerinden biri olduğuna işaretli, direnişin Siyonist rejimi şaşkınlığa düşürdüğünü belirtti. İşgal altındaki Filistin'de her biri 2 yıl üst üste başbakan olarak görev yapmaları planlanmış olan Bennett-Lapid koalisyon hükümeti ancak 1 yıldan 1 hafta fazla hayatını sürdüremedi. Ve pazartesi günü Lapid ve Bennett ortak bir bildiri yayınladılar. Parlamentoyu feshedecek bir yasa tasarısını önümüzdeki pazartesi Knesset'e sunacaklarını söylemişlerdi ancak bu feshi daha erken gerçekleşti. Netanyahu'nun Likud Partisi'ndeki geleneksel rakibi ve kabinedeki mevcut Adalet Bakanı ve Yeni Umut Partisi'nin lideri olan Gideon Seir, Jerusalem Post'a verdiği demeçte, aynı kabinenin bazı üyelerinin koalisyon kabinesinin çöküşünden sorumlu olduğunu doğruladı. Ona göre kiliseti dağıtma ihtimali düşüktü ve başka bir hükümet iktidara gelebilirdi. İşgal altındaki Filistin'in bir yıllık göreli istikrar döneminden sonra bir çıkış yolu ümidi olmayan bir istikrarsızlık tüneline gireceğinden kimsenin şüphesi olmasın vurgusunda bulundu. Böylece Siyonist rejimin başının hem kabinedeki yapısı hem de kinisetin geleceği hususunda iyice başının derde girdiği ve siyasi istikrarsızlığının devam edeceğini vurgulamakta fayda var.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Tunus Anayasası'ndan İslam'ın çıkarılmasının Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması hakkında. Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied geçen hafta 21 Haziran Salı günü 25 Temmuz'da referanduma sunulacak yeni anayasada İslam'ın artık hükümetin resmi dini olmayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı aynı zamanda yeni anayasada dini İslam olan bir hükümetten bahsetmeyeceğiz. Dini İslam olan bir ümmetten bahsediyoruz. Ümmet hükümetten farklıdır dedi. Tunus Cumhurbaşkanı yeni anayasada bahsedilen hükümetin hükmün niteliğini açıklık getirdi ve şöyle dedi. Sistemin cumhurbaşkanlığı mı yoksa parlamenter mi olduğu önemli değil. Önemli olan hükümetin ve hakimiyetin millete ait olmasıdır. Yeni Tunus Anayasası'nı hazırlayan Ulusal İstişare Komisyonu referanduma sunulacak ve ülkenin resmi dini olarak İslam'ın çıkardığına dayalı maddeyi daha önce yeni anayasa yer vermişti. Tunus'un yeni anayasası için Ulusal Danışma Komitesi Koordinatörü Sadık Bal-İd şu açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı yeni anayasada başbakanı seçecek ve atamayı gerçekleştirecektir. Hükümet inisiyatifler sunmak için bir devlet organı haline gelecek ve yürütme işlevine sahip olmayacaktır. 2014 yılında hazırlanan Tunus Anayasası'nın ilk bölümünde ise Tunus'un özgür, bağımsız ve egemen bir devlet olduğu ve İslam'ın ülkenin dini, Arapçanın dili ve cumhuriyet sisteminin rejim türü olduğu vurgulanmaktadır. Tunus Cumhurbaşkanı'nın İslam'ın resmi bir din olarak anayasadan çıkarılmasını onaylaması ve buna vurgu yapması, 25 Temmuz 2021'de küçük bir Kuzey Afrika ülkesinde yarı darbeyle göreve başlayan Kais Saied'in gerçek niyetlerini yansıtıyor. O dönemde beklenmedik bir hamleyle darbenin hemen ardından parlamentoyu askıya aldı ve parlamento başkanının yanı sıra başbakanı da görevden aldı ve işleri kontrol altına aldı.
Tunus Cumhurbaşkanı'nın bu otoriter ve antidemokratik hamlesi başbakan ve hükümetin ekonomik koşulları iyileştirme ve koronavirüs salgınıyla etkin bir şekilde başa çıkma konusundaki başarısızlığından dolayı bunu yaptığını iddia etti. Bu darbeyle gelen şiddetli ve ciddi girişimler Tunus'ta büyük siyasi gerilimlere yol açtı. Muhtemelen Tunus'un 2011'deki halk hareketine bu yana en büyük siyasi krizi de bu girişimler tetikledi. Kais Saied ayrıca Bağımsız Seçim Komisyonu'nun üyelerinin değiştirildiğini duyurdu ve yeni anayasayı Temmuz 2022'nin sonlarında referanduma sunacağını söyledi. Tunus'lu siyasi partiler ise Kais Saied'in hamlesine karşı farklı tavırlar aldılar ve farklı tepkiler gösterdiler. Bazıları hareketi anayasa karşı darbe olarak nitelendirdiler. Diğerleri bunu ülkede 2011 devriminin düzeltilmesi olarak nitelendirdi. Aynı zamanda Tunus Cumhurbaşkanı eylemlerinin anayasa çerçevesinde ve ülkeyi yakın tehlikelerden korumak için önlemler çerçevesinde olduğunu iddia ediyor. Aslında Kais Saied tüm önemli siyasi rakiplerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. İslamcı El-Nahda Partisi'nin Tunus siyasetindeki güçlü rolü göz önüne alındığında İslam'ı ülkenin anayasasından çıkararak El-Nahda Partisi'nin etkisini azaltmaya çalışıyor. Kais Saied ayrıca yargıyı El-Nahda Partisi lideri Raşid El-Ghannouchi'yi mahkum etmek için bir araç olarak kullanmaya çalıştı. Bu bağlamda hakimler ve yargıçlar ile Başkan Kais Saied'i defalarca eleştirdi. Kais Saied bu eleştirilerin ardından kendi yanında yer almayan yargıçlar ve hakimleri devre dışı bırakarak muhalifleri ve başta da El-Nahda liderlerinin yargılanmasını hızlandırmaya çalıştı. Tunus parlamentosu feshedilmeden önce El-Nahda Partisi en büyük parlamenter güçtü. Genel olarak Kays Said'in geçen yıldan beri gücü elinde toplamayı ve siyasi muhalifleri ortadan kaldırmayı amaçladığı söylenebilir. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 4 Tir 1401, Hicri Kameri 25 Zilkade 1443 ve Miladi 25 Haziran 2022 Cumartesi. ...1433 yıl önce bugün Hicri Kameri 25 Zilkade 10 yılında İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kendi ashabı ve 100.000'den fazla Müslümanla birlikte Mekke'ye gitmek amacıyla Medine'den ayrıldılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmesinden sonra Mekke-i Mükerreme'yi ziyaret etmek amacıyla bu kutsal kente 3 kez gittiler, ancak 2 kez Hac Menasekini yerine getirebildi. O Hazret son hac ziyaretinde bu ilahi farizayı yerine getirdiği bir sırada hac ibadetinin nasıl yerine getirileceği yolunu Müslümanlara öğretti. Nebi-i Ekrem Kadir-i Hum'da Mekke yakınında hacıların dağılmasından önce Yüce Allah tarafından Hazreti Ali Aleyhisselam'ı kendi halife olarak halka tanıttı. Ardından Medine'ye gittiler. O Hazret bu bereketli yolculuğundan birkaç ay sonra Hakk'a yürüdü. ...34 yıl önce bugün Hicri Şamsi 4 Tir 1367'de Saddam rejimi savaş uçakları İran'a dayatılan 8 yıllık zorunlu savaş sırasında kimyasal silahlarla Mecnun adasındaki İranlı cesur askerleri hedef aldı. Bu insanlık dışı ve vahşi saldırıda yüzlerce İranlı asker şehit düştü veya yaralandı. Irak'ın Debrek Bağışı rejimi İran'a dayattı. Savaşın ilk yıllarında Hicri Şems'e 1359'da ölümcül kimyasal silahları savaş cephelerinde kullandı ve İranlı askerlerin zafer elde etmelerine paralel olarak kimyasal silahları kullanmayı şiddetlendirdi. Öyle ki 8 yıllık savaş sırasında Irak ordusu 200 defa kimyasal silahlardan yaralandı ve yaklaşık 30 bin insanı bu silahları kullanması sonucunda şehit düşürdü veya yaraladı. Ancak kullanılması yasak olan bu silahları Saddam'a hibe eden Batılı devletler bu rejimin kimyasal silah kullanmasını engellemek için pratik bir girişimde bulunmaktan kaçındılar. ...59 yıl önce bugün Hicri Şems'i 4 Tir 1342'de rahmetli İmam Hümeyni tutuklandıktan sonra Şah'ın güvenlik teşkilatı Sabak tarafından Eşterabad garnizonuna intikal ettirildi. İmam Hümeyni bu garnizonda 40 gün tutuklu halde olmasından sonra ilk başta Türkiye ve bir yılın ardından Irak'a sürgün edildi. İmam Hümeyni vatanından 13 yıl fazla uzak kaldığı dönemde öğrencileri aracılığıyla Şah rejimine karşı mücadeleyi liderlik etti. İmam Hümeyne'nin öğrencilere bu süre zarfında imam ile İran milleti arasında birkaç görevi üstlendiler ve İslam'ın mesajlarını bu yolla millete ulaştırıyorlardı. Nihayet İmam Hicri Şems-i Behmen 1357'de İran'a geri döndü ve 5 milyon insan imamı karşıladılar. İşte 2500 yıllık padişahlık düzeni İran'da İmam Hümeyne'nin İran topraklarına ayak basmasından 10 gün sonra düştü. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
...25 Zilkade Dahvul Arz Günü.
Muhterem dinleyiciler, bilindiği üzere yılın önemli günlerden birinde, yani Dahvul Arz Günü'ndeyiz.
Bu münasebetle sizlere hazırladığımız programımızı dinlemeye davet ediyoruz.
Hicri kameri 25 Zilkade Dahvul Arz veya yeryüzünün yayıldığı gündür. Dahv kelimesi sermek, yaymak ve bir şeyi kökünden kazmak ve sökmek anlamına gelir. Dahvul Arz bileşimi ise yeryüzünün yayılıp düşenmesi anlamındadır. Dahvul Arz'dan maksat yayılıp düşenmiş kuru zeminin sudan dışarı çıkmasıdır. Bazı rivayetlere ve eski İslami kaynaklara göre yeryüzü ve zemin ilk önce sularla kaplıydı. Sonra sulardan kurumuş olan zemin sudan dışarı çıkmıştır. Sulardan arınmış ve kurumuş olan yeryüzünün ortaya çıktığı güne veya başladığı gün Dahvul Arz günü denmektedir. Nakledilen bazı tarihi rivayetlere göre yeryüzünde kendini ilk gösteren ve dışarı çıkan yer Mekke ve Kabe'dir.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şüphesiz hayatınız boyunca Rabbiniz tarafından esintiler eser. Kendinizi onlara maruz bırakın. Belki de böyle bir esinti sonsuza dek bedbahtlığın sizden uzak kalmasına sebep olur. Evet, Zilkade ayının 25. günü Dahvul Arz, yeryüzünün yayıldığı gün bu esintilerden biridir. Yılda sadece bir kez esen esinti, kendilerini bu esintiye bırakanların can ve gönüllerini okşar ve onlara sonsuz derin mutluluk ve huzur bahşeder.
Rivayetlere göre Yüce Allah, yeryüzünün günümüzde Kabe'nin bulunduğu yerde yaydı ve orasını insanların huzur bulmaları ve sükunet etmeleri için hazırladı. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde bu konuya değiniyor. Nitekim, Naziat suresinin 30. ayetinde şöyle buyuruyor. Bundan sonra da yeri döşeyip yaydı. Birçok müfessire göre buradaki deha kelimesi yerkürenin kutsi inayet sayesinde huzur ve sükun beşi olduğu gündür. Nehirlerin aktığı, şelalelerin coştu, kuşların ağaçlarda öterek Yüce Allah'a hamd ve tesbih etti, muazzam dağların çiviler gibi yere batarak insanların huzuru için beşik oldu, Dahvul Arz günüdür. Bu yüzden bugün Allah Teala'nın yavaş yavaş bu toprak küreyi bahşettiği nimetlerine şükretmek günüdür.
Bu olayın zamanı hakkında yalnızca bahsi geçen ayette bundan sonra ifadesi kullanılmıştır. Müfessirler bu açıklamanın anlamı hakkında görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Taberi müfessirlerin bu görüş ayrılıklarına değinmiştir. Ona göre müfessirlerden bazıları sonra kelimesini asıl anlamı olan önce kelimesinin karşısında kullanmış ve yeryüzünün yayılmasının göklerin yaratılmasından sonra olduğuna kail olmuşlardır. Buna karşın bazı müfessirler bundan sonra ifadesini birlikte beraber bununla anlamında kullanmış ve yeryüzünün göklerden önce yaratıldığını ve yayılıp döşendiğini söylemişlerdir.
Taberi İbni Abbas'tan nakledilen rivayetin ayetin zahiri anlamına daha uygun olduğunu açıklamıştır. Bu rivayete göre yeryüzünün yaratılış ile yayılması daf arasında fark vardır. Şöyle ki göklerin yaratılması yeryüzünün yaratılmasından sonra ve yayılarak düşenmesinden önce olmuştur. Taberi Tahrirul Umem vel Mülük kitabında bu konuları zikrederek bu görüşü kabul etmesinin delilini diye bilimcilerin kelimeleri nasıl kullandıklarına bağlamıştır. Şöyle ki Arapça dilinde BD kelimesi gable kelimesinin zıddıdır ve M kelimesi anlamında değildir.
Fahri Razi ayetin açıklanmasında farklı bir görüş daha ortaya koymuştur. Ona göre dahften maksat yerin mutlak olarak yayılması değildir. Bilakis maksat yerin bir çeşit serilip döşenmesidir. Önce yeryüzünün bitkilerin bitmesi için hazırlanması gerekir ve bu ancak göklerin yaratılmasından sonra gerçekleşebilir. Allame Muhammed bin Bakır Meclisi yeryüzünün yaratılması ve yayılması hakkında ortaya konulan eleştirilere yanıtlar vermiş ve rivayetleri ona tatbik etmiştir.
Tabii ki bugün de İslam tarihinde günün öneminin daha da artmasına sebep olan bazı olaylar yaşanmıştır. Örneğin Resulullah'ın Hüccetül Veda için Medine'den Mekke'ye yola çıkması ve Hazreti İbrahim ve Hazreti İsa'nın mübarek veladet günleri gibi. Rivayetlerde de bugün de bazı büyük peygamberler hakkında tarihi olaylar nakledilmiştir. Örneğin İlk semavi rahmetin Hazreti Adem aleyhisselam için nazil olması ve Hazreti Nuh aleyhisselam gemisinin Cudi Dağı'na oturması olayları.
Hasan bin Veşşa'dan da şöyle rivayet edilmiştir. Çocukluğumuzda Zilkade ayının 25. gecesinde babamla birlikte İmam Rıza aleyhisselamın huzurunda akşam yemeği yedik. İmam aleyhisselam şöyle buyurdu. Bu gecede Hazreti İbrahim aleyhisselam ve Hazreti İsa aleyhisselam dünyaya gelmiş ve yeryüzünü Kabe'nin altından yayılmıştır. O halde bugünün gündüzünde oruç tutarsa 60 ay oruç tutmuş gibi olur. Başka bir rivayette de bugün de İmam Mehdi aleyhisselamın kıyam edeceği geçmektedir.
Yaşanan tüm olaylara rağmen 25 Zilkade günü Dahful Arz olarak biliniyor. Emir-el Mümin'den rivayet edildiğine göre Hazreti Ali Aleyhisselam'dan şöyle buyuruyor. Göklerden yeryüzüne nazil olan ilk rahmet Zilkade ayının 25'inde idi. Bu günü oruç tutan ve geceyi ibadete kalkan kişinin ibadeti, 100 yıl gecesini ibadetle ve gününü oruçla geçirenin ibadetidir. Bugünü Yüce Allah'ını zikretmek için bir araya gelen grup ancak isteklere yerine getirilmeden dağılmazlar. Bu yüzden Dahvul Arz dünya için çok mübarek bir gündür. Öyle ki onun öfkeli ve yanan çehresi giderek rahmet şeklini alarak bitki ve insanın yaşaması için uygun hale geldi.
Bildiğiniz gibi dünyamız suyla dolu bir gezegendir ve dörtte üçü sudur. Dünyanın yaratılış sürecinin bir evresi de tamamen sularla kaplı olduğu dönemdir. O evrede insanlığın yaşayabileceği bir ortamı bulunmuyordu. Allahü Teala bu evreyi yeryüzünün kutuplarına ve farklı yerlerine suları çekerek sonlandırdı. Bu sayede artık yeryüzü insanlık için yaşanacak şekilde kuruldu. Ya da başka bir deyişle döşenmiş oldu. Yani artık dünya insanların yaşayabileceği bir yer haline geldi.
Öyleyse selam olsun Dahvul Arz'a, göklerin ve yerin insana kucak açtı, nimetlerini insana sundu güne. Selam olsun Dahvul Arz'a, Allah'ın ilk kez nimetlerini insana nazil oldu ve insanın onun sevgisini algıladı güne. Selam olsun Dahvul Arz'a, aşkın oluştu ve tüm dünyayı yaktı, bizi de dostun yoluna pervane ederek onun aşkını aradığımız, kokladığımız başkalarının huzurunu bozmamak için dünyada huzur bulduğumuz güne. Selam olsun Dahvul Arz'a, Allah'ın onu yaratarak başka bahanelere bahane oluşturdu, böylece belki insanı dünya hapsinden ve iblisin tutsağından kurtaracağı güne.
Dahvul Arz gününde oruç tutmak çok faziletlidir. Öyle ki yılda tutulan orucun en çok faziletli günlerden biri olduğu belirtiliyor. Rivayetlerde bugün tutulan orucun 70 yıllık oruç sevabına eş değer olduğu ve bir başka rivayette de 70 yıllık kefare olduğu belirtilmiştir. Rivayetlerde dikkate alınarak bugüne özel oruca ilaveten gusül, dua ve namaz belirtilmiştir. Ayrıca Ehl-i Beyt imamlarının bugüne verdiği önem de göz önüne alınarak Allah'ın bu bereketli güne inayet ve lütfu ortaya çıkmıştır. Bugün kılınacak özel namazı 2 rekatten oluşur. Her rekatte Fatiha suresinden sonra 5 defa Şems suresi okunur ve namazın selamından sonra da güç ve kuvvet ancak ulu ve yüce Allah'ladır denir. Ardından şöyle mırıldanıyoruz. Ey Allah'ım, ey sürçmeleri affeden, benim sürçmemi affet, ey duaları kabul eden, benim duamı kabul et. Ey sesleri duyan, benim sesimi duy. Bana merhamet et. Benim günah ve kötülüklerimden ve bendeki çirkinliklerden geç. Ey yücelik ve ikram sahibi.
Muhterem dinleyiciler, programımızı www.parsuj.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir adresinden de iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hac menasikinde müşriklerden beraat felsefesi.
Muhterem dinleyiciler, Hac menasikinde müşriklerden beraat felsefesi isimli programla sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Mübarek hac mevsimindeyiz. Milyonlarca hac adayı dünyanın dört bir yanından vahiy topraklarına giderek en büyük İslami menasiki yerini getirmeye çalışıyorlar. Öyle bir menasik ki İslam'ın tüm mezhepleri arasında vahdet ve dayanışmayı gözler önüne seriyor. Hac mevsiminde İslam'ın tüm mezheplerine inanan Müslümanlar hazır bulunuyor ve tekfirci ve terörist akımların iddialarının tam tersine hiçbir mezhep diğer mezhepleri tekfir etmiyor. Hatta tam tersine omuz omuza hac menasikini yerine getiriyor. Yüce Allah zaman aşımı ile bu menasikin tahrif edilmemesi ve Müslümanlar arasında vahdet ve dayanışmanın da her zaman korunması için bu menasiki mali açıdan sıkıntısı olmayan ve vahiy topraklarına rahatlıkla yolculuk yapabilenlere farz kılmıştır.
Her ne kadar bazı İslam ülkeleri hac menasikin bu öğretici konusuna dikkat etmemiş ve İslam düşmanları da kriz oluşturmak için Müslümanlar arasındaki görüş ayrılıklarından en yoğun bir şekilde yararlanmış olsalar da, bir gün Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur etmesiyle tüm dünya hac menasikin bu tüm hikmet ve sırlarını öğrenmiş olacaktır. Hacı adayları onunla birlikte Kabe'yi tavaf ederek Allah'a kulluğunu ispatlayacaktır. İbrahim'i Hac'ın en önemli menasiklerinden biri müşriklerden beraattır. Bu merasim hac menasikleri arasında unutulmuş olan fakat İran İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Hümeyni tarafından tekrar ihya edilen menasiktir. İranlı hacı adayları bu merasimin kalıcı olması için ağır bedel ödediler. 1986 yılında Ali Suud Hanedanı bu merasimin yerine getirilmesiyle muhalefet bağlamında aralarında 400'ü aşkın İranlı hacı adayının da bulunduğu yüzlerce hacı adayını öldürdü.
Son 30 yılda Ali Suud Hanedanı tüm çalışmalarına rağmen müşriklerden beraat merasimini iptal edemedi. Hac menasiki arasında müşriklerden beraat merasimini eleştirenlere rağmen bir gerçeği açıklamak gerekir. Müşriklerden beraat merasimi İmam Hümeyni'nin icat ettiği yeni bir merasim değildir. Müşriklerden beraat Kur'an-ı Kerim tabiriyle müşriklerden ve Müslümanların düşmanlarından nefret etmek, uzaklaşmak ve ilişkileri kesmektir. Müşrikler de İslam'ın oluştuğu ilk yıllarla sınırlı değildir. İslam'ın kapsamlı olmasına dek Şirk ve onunla düşmanlık da var olacaktır. Bu yüzden de düşmanı tanımak ve ondan beraat etme zarureti de her zaman var olacaktır. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde şirk ve müşrikler yoğun bir şekilde eleştirilirken, onların şom akıbeti, onlarla bağların koparılması zarureti ve onlara karşı ciddi bir şekilde muhalefet edilmesi vurgulanmıştır. Kur'an-ı Kerim ebedi ilahi bir kitaptır ve emirleri de kıyamete kadar geçerlidir.
Tahran Radyosu.
Müşriklerden beraat ve ilgili hükümleri ise İslam tarihinde ilk kez Hicret'in 8. yılında Mekke fethi ardından müşriklerin İslam peygamberi ile olan ahitlerini bozmalarından sonra gerçekleşti. Beraat suresinin ilk ayetleri ise bu ahde vefasızlığı vurguluyor. Hazreti Ali aleyhisselam bu ayetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin emri üzerine ve Hicret'in 9. yılında hac merasiminde açıkladı. Müşriklerden beraatı tebliğ edilmesinde Hazreti Ali aleyhisselam Mina'da Zilhicce ayın 10. günü öğleden sonra kılıfından çıkarttığı kılıcı ile hutbeye durarak Beraat suresini ilk ayetlerini tilavetin ardından Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem 4 ek kuralını tebliğ etti. Beraatin ilan edilmesi aslında Resul-i Ekrem'in mübarek yaşamının son döneminde ve risaletinin en önemli olaylarından biri olarak tarihe geçti ve böylece İslami hükümet tespit edilerek dünyayı İslam'a davet dönemi başladı. Böylece o Hazretin mesajı ve elçileri çeşitli liderlere ve hükümetlere gönderildi. Böylece İslam'dan sonraki dönemde müşriklerden beraatı ilan eden ilk kişi bizzat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kendisidir.
Evet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu hareketiyle Müslümanlara kendi ayakları üzerinde durmaları ve kafirlerin sultasını nefyetme yollarını tıpkı Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği gibi öğretmiş oldu. Ve Allah kafirlere, müminlere karşı asla bir yol açacak değildir. Müşriklerden beraatın ilanı ilk kez Resul-i Ekrem tarafından ve hac döneminde yapılması nedeniyle üstelik nebevi sünnet ve siyerin sonsuz ve ebedi olmasından dolayı bu nebevi sünnet hac döneminde gerçekleşiyor. Gerçi müşriklerden beraat belirli bir dönem veya mevsimi has değil ve her Müslüman yaşamı boyunca müşriklerden beraat etmesi ve onlardan nefret ettiğini belirtmesi gerekir.
Fakat her şeye rağmen müşriklerden beraatın neden hac döneminde vurgulandığı sorusuna cevap vermek gerekir. Müşriklerden beraatın hedefine ulaşması ve yüklü sonuç getirmesi için zaman ve mekan açısından en iyi yer kutsal mekanlar ve en iyi dönem ise hac dönemidir. İmam Hümeyni beraat felsefesi ile ilgili olarak şöyle buyuruyor. Büyük, küçük ve orta boylardaki şeytanları kutsal haremden sürmek gerekir. Bizler kutsal Mekke kentinde feryatlar, davetler, ifşaatlar, canlı ve güçlü toplumlarla putları yıkmamız ve başında büyük şeytanın bulunduğu şeytanı taşlamamız gerekir. Şirk nedir? Şirk tevhidin karşıtıdır. Tevhid Allah'ın yegane oluşuna inanmaktır. Şirk ise şeytani hevesler başta olmak üzere hayali güçler olmanın yanı sıra Bisset'ten önce Hicaz'da tapılan Lat ve Hobel gibi taş ve tahtadan oyulan putlar, hatta İmam Hümeyni'nin tabiriyle modern putlar olarak insani toplumlara hüküm süren tağuti ve gayrimeşru hükümetler de olabilir.
Peki müvahhid kimdir? Müvahhid ne kendine tapan, ne putperest ve ne de güç düşkünüdür. Müvahhid sadece Allah'ı dünyadaki tüm güçlerin kaynağı olarak biliyor. Bu yüzden sadece ona tapıyor ve ona boyun eğiyor. Müvahhid sadece Allah'ı tüm kar ve zararların sahibi olarak biliyor. Bu yüzden sadece ondan yardım istiyor ve ondan korkuyor. Allah'tan başka kimseye dayanmıyor ve Allah'tan başka hiçbir güçten korkmuyor. Bizim çağımızda müvahhid insanın örneği Allah gücüne inanan ve tağutlardan korkmayarak tüm modern putlara ve özellikle Amerika'ya karşı duran İmam Hümeyni'dir. İmam Hümeyni açıkça Amerika hiçbir halt edemez dedi. Ve tevhidi ümmetin bariz örneği ise Müslüman İran halkıdır ki İslam inkılabının bereketi ve İmam Hümeyni ve Salih Halife Ayetullah Hamene'nin liderliğinde yegane Allah'a dayanarak şeytani güçlerin tüm ağır askeri, ekonomik, kültürel ve siyasi baskıları ve çetrefi komplolarına karşı dimdik güçlü bir şekilde ayakta duruyor.
Peki müşrik kimdir? Müşrik, müvahhidin karşısında bazen kendini, bazen taş ve benzeri maddelerden oyulan putlar, bazen de dünyevi güç sahiplerine, bazen de her üçüne tapıyor. İslam dünyasında müşriklerden beraatın rolü kapsayıcı olursa, müstekbirlerin güçleri ve sultacılıklarını nefyetmektir. Günümüzde İslam dünyasının düçar olduğu tüm sorunların kaynağı ise, başta Amerika olmak üzere müstekbir güçlerin sultacılığıdır. Müstekbirlerin sultacılığına son vermenin tek yolu, Müslümanlar arasında vahdeti koruyarak güçlendirmektir. Vahdet de sadece söz ve laf kalabalığı ile gerçekleşmez. İslami toplumlarda şirk kökleri kurumadıkça, tüm fesat ve ayrılıkların kökü olan şeytani, nefsani hevesler kırılmadıkça ve gerçek anlamda müşriklerden beraat edilmedikçe vahdet sağlanmaz ve İslam dünyasının sorunları çözülmez.
İslam dünyası birçok sorun ve tehditlerle karşı karşıya. Teorist tekfirci gruplar İslam adıyla İslam'ın bizzat onlarla savaşmak için geldi, cinayetler işliyorlar. İslam düşmanları ve müstekbir güçler, İslam ümmeti ve toplumu arasında ihtilaf ve tefrika oluşturmak için söz konusu terörist ve tekfirci akımları kullanıyor. Onlar bu politika ile en az masrafla İslam ülkelerini karşı karşıya getiriyor. Muazzam Hac Kongresi ve müşriklerden Berat Merasimi, İslam düşmanı batırı müstekbir güçlerin yarattığı tekfirci ve terörist akımlarla tanışmak ve İslam'ın adalet talep, barışsever bir din olarak öğretilerini öğrenmek ayrıca İslam adıyla korkunç cinayetler işleyen söz konusu tekfirci ve terörist akımlardan beraat için en iyi fırsattır.
Değerli dinleyiciler, Hac Menasikinde Müşriklerden Beraat Felsefesi adlı sohbetimizi dinlediniz.
Bizi www.parsule.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli seri sohbetimizin 47. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Pehlevi döneminde sözde aydınlanma ve batılılaşma konularına değineceğiz.
İkinci Pehlevi rejimi yıllarında kültür politikalarına göre seçilmiş ve hükümet yanlısı üyeler iki ana işlevi yerine getirmeliydi. Birincisi, hükümetin amaçları için çeşitli yeteneklerin ortaya çıkması ve gelişmesi için çalışmak ve ikincisi, bağımsız ve anti-hükümet, entelektüel ve aydınların seçkinlerin oluşumunu önlemek.
Şahın danışmanları, şaha bağlılık düzeylerini belirleyerek entelektüel seçkinleri belirlemeye ve örgütlemeye çalıştılar. Amaç, hükümete karşı teknokratik ve entelektüel seçkinlerin ortaya çıkmasını ve güçlenmesini önlemek ve bu tür insanlar ortaya çıkarsa monarşiye bağlı seçkinlerin karşılarına çıkarmaktı. Böylesi politize bir ortamda entelektüel seçkinler üç biçimde ortaya çıktı.
Rejimin teşvikiyle İran dışında eğitim görenler ve o ortamın etkisiyle Batı yanlısı aydınlar haline gelenler bunlar arasında yer alan en belirgin gruptu. Bu insanlar dinamik ve yapıcı düşünce unsurlarını kullanmak yerine sistemik bir sosyal sistemin tuzağına düştüler. İran milliyetçiliği, laik dünya görüşü ve meselelere otoriter yaklaşım bu yükselen sınıfa özel bir şekil ve imaj kazandıran özellikler arasındaydı. Pek çok eleştirmen ve sosyolog bu kültürlü ve düşünceli sınıfın darbe sonrası toplum koşullarının bir ürünü olmasına rağmen Pehlevi rejiminin son yıllarında yönetici grup tarafından saldırıya uğradığını ve diğer sosyal grupların onları dışladığını, onları sevmediğini düşünüyor.
İkinci grup yalnızca yönetim sistemini haklı çıkaran ve bu yönde tutumlar sergileyen ve hükümete yüksek maddi ve sosyal statüye sahip olan kişilerdi. Modernleşme açısından rejimin politikalarını yayar ve bu politikaları sıkı sıkıya izlerlerdi. Üçüncü grup entelektüel bağımsızlıkları ve siyasi iktidarsızlıkları nedeniyle reddedilen, yerlerinden edilen ve tecritte dolaşan veya hapsedilen marjinalleştirilmiş aydınlardan oluşuyordu. Hükümet ajanları bu kesimin özgüven ve öz saygılarını kırmaya çalışmış ve onları o kadar çok baskı altına almışlardı ki geçim kaygıları onları hiç rahat bırakmıyordu.
19 Ağustos 1953 darbesi ve Musaddık hükümetinin yenilgisi İran entelektüel camiasını ve darbeden önce Komünist Tude Partisi üyesi veya destekçisi olan ve hatta emperyal rejime bağlı birçok aydın ve sanatçıyı derinden etkiledi. Onları siyasi bir yenilgiye ve bir tür tecrit haline soktu. Bu trajedi onlar için o kadar büyüktü ki darbeden sonra otoriter iktidar karşısında bu durumu açıklayamayan birçok kişiyi bunalıma soktu ve bu da onların bu durumu dünyanın sonu olarak adlandırmalarına neden oldu.
Bu hüsrandan sonra toparlanma ve yeniden yapılanma uzun zaman almış. Bu süre zarfında divana ve kraliyete bağlı yazarlar darbe hükümetinin ideologları olarak çalışmaya, sanat ve edebiyat üretmeye devam etmişlerdir. Aradaki fark konumlarını değiştirip Rıza Han'a kulluk etmekten Muhammed Rıza Şah Pehlevi'ye kulluk etmeye başlamaları oldu. Bu yazarlar grubu bazen kendilerini muhalefet olarak gördüklerinden dolayı garip garip davrandılar. Bu yıllarda hükümet bu gruba büyük rantlar sağladı ve kraliyet hükümetinin yararına çeşitli alanlarda çalışmalar için onlara büyük bütçeler ayırdı.
Yavaş yavaş edebiyat alanında aslında darbe olayının toplumsal bir yansıması olan farklı görüşlere sahip yazarların ortaya çıktığını görüyoruz. Bu isimlerden bazıları Amerikan politikalarına, bazıları İngiliz politikalarına, bazıları da emperyal politikalara itiraz etti. Ancak toplumsal gerçekleri bilinçli olarak araştıran yalnızca bir avuç yazar geriye kalmıştı.
Celal Ala Ahmet bu dönemin protestocu yazarlarının açık bir örneğidir. Tude Partisi üyesi darbeden önceki yıllarda Tude Parti yayınlarında Görmek ve Ziyaret Etmek ve Çektiğimiz Acıdan başlıklı iki kısa öykü derlemesi yayınlamış, ancak darbeden sonra Tude Partisi'nden ayrılmıştı. Bu ayrılma yüksek derecede doğruluk ve entelektüel seviyeye sahip yeni ve yetenekli bir yazarın doğuşunu vaat etti. Ali Ahmet, yetenekli bir yazar, eleştirmen ve kaligrafi hocası olarak sanatın birçok alanında yer aldı. Oyun eleştirisinde, film eleştirisine, resim galerilerinin eleştirisinden, ders kitaplarının eleştirisine kadar her yerde varlık gösterdi.
Tahran Radyosu.
Etkileyici ve ses çıkaran makalelerin yayınlanması onu parlayan bir figür yaptı ve yazdığı hikayelerde Tude Partisi'nin ve emperyal sistemin tüm entelektüel temellerini sorguladı. Örneğin 1958'de yayınlanan Okul Müdürü adlı uzun öyküsünde İslam İnkılabı öncesi dönemin eğitim sisteminin bir görüntüsünü ele almaktadır. Celal Ala Ahmet toplumun ve sanatçıların umutsuz havasına bozarak çeşitli şahsiyetlerle temas halinde olan ve onları bu siyasi başarısızlık ve bunalım düzeyinden yeniden kurtarmalarına davet eden bir kişi haline geldi.
1923 doğumlu Celal Ala Ahmet liseyi bitirdikten sonra Tude Partisi'ne üye olmuş ve bu partide yer almıştı. 1953 darbesi sonrası ise Tude Partisi'nden ayrılmış ve Çektiğimiz Acılar kitabı ile partideki yenilgileri konu edilmiştir. Okul edebiyatının ve 2. Pehlevi tiranlığına karşı direnişin kurucularından biri olan Celal Ala Ahmet, 1953 darbesinden sonra ciddi bir zihinsel depresyon yaşadı. Bu da uzun hikayelerinin yayınlanmasıyla sonuçlandı. Bu bağlamda 1958 yılında Kovanların Serüveni adlı uzun öyküsünü yayımladı. Klasik Fars edebiyatının geleneksel hikayeleri tarzında bir vardı yoktu ile başlayan ve okuyucunun Tude Partisi ve Musaddık hükümetinin gerçekçiliği ve onunla tanıştıran tamamen sembolik ve okunabilir bir hikaye.
Aynı yılda Celal Ala Ahmet Okul Müdürü adlı uzun hikayesini ve Zehra Bloku'nun Tatları başlıklı ilk protesto seyahatnamesini yazdı ve daha sonra Harkadası Fars Körfezi Yetimincisi adlı seyahatnamesini yayınladı. Aslında Celal Ala Ahmet çok küçük ama etkili bir alandan özel düşüncelerin ve açık duygusal algılarını halka sunabildi. Bu bağlamda onun Nun vel Kalem romanı da büyük önem taşıyor.
Batılılaşma Celal Ala Ahmet tarafından yazılan ve 1961 yılında tamamlanan ve ertesi yıl yayınlanan bir eserdir. Yazar bu kitabında o dönemin toplumunda ortaya çıkan orta sınıfı ve egemen eğitim sistemini eleştiriyor ve şöyle yazıyor. Batılılaşma, batıdan gelen ve bizleri ve ilerlemeden bitkin düşen üçüncü dünya ülkelerini bir veba gibi saran bir hastalıktır. Batılılaşmış insanın kökleri ve temelleri yoktur. Ne doğulu kalmış ne de batılılaşmış olanlar, herkes gözü kulağı kapalı bir şekilde batının örf adet ve kültürünü taklit etmeye çevrilmiştir. Kitabın başında Alahmet dönemin entelektüel ve kültürel koşullarına karşı net bir duruş sergiliyor ve şu ifadelere yer veriyor. Batılılaşmaya veba diyorum. Sevmiyorsanız sıcak ve soğuk çarpması adlandırabilirsiniz. Ancak tam da tahılları basan afet gibidir diye simgeliyor. Başka bir yerde ise şöyle yazıyor. Batılı insan herhangi bir kaotik dindir. Hiçbir şeye inanmaz ama hiçbir şeye inançsız da değil. Eklektik bir insandır ve günün koşullarına göre hareket eder. Her şey ona aynı şeydir. Kendisi sorununu çözdü mü artık gerisi teferruat.
Her halükarda Celal Ağlı Ahmet tüm iniş çıkışlarıyla birlikte zamanının en etkili entelektüel olarak kabul edilebilir. Hayatı ve zamanı siyasi ve ideolojik düşünce yapısıyla siyasi ve sosyal sistem açısından İran'ın çağdaş tarihinin en önemli dönemlerinden birini gözlemlemiş bir yazardır. Onun dönüşümleri ve manevi değişimleri ve gelenekçilikten moderniteye ve batı modernliğinden İslami İran geleneğine geçişi, bu yazarın çalkantılı mükemmeliyetçi ve idealist ruhunu temsil ediyordu.
Aslında bu yazar siyasi fikirlerini ve sosyal kaygılarını ifade etmek için edebiyatı kullandı ve dünyanın diğer bölgelerine yaptığı seyahatler ve diğer milletlerin sosyal ve siyasi yapılarını gözlemleyerek İran'ın siyasi yapısını ve otoriter sosyal reformları şiddetle eleştirdi. Bir yanda rejimin siyasi dayatmalarını ve onunla bağlantılı program ve planların, diğer yandan aydınlar tarafından teorize edilen batılı ideolojinin yerli kültürleri ve gelenekleri yok ettiğini ve İran toplumunu rayından çıkardığını biliyordu. Bir tür kimliksizlik ve anonimlikten ya da eklektik ve heterojen bir kimliğin ülkede ortaya çıkmasından kaygı duyuyordu. Bu anonimlik aile, eğitim, sanayi, tarım, sanat ve mimari, yaşam tarzı dahil olmak üzere sosyal hayatın tüm alanlarında gölge düşürmüştü. Alahmet, devrimden önceki yıllarda İran edebiyatı alanındaki yazarlar için bir öğretmen olarak kabul edilebilecek, kendine adamış bir kurgu ve sanat okulunun başlangıç noktasıydı. Bu değerli yazar 9 Eylül 1969'da vefat etti.
Değerli dinleyiciler, 100 yılda 100 gelişme isimli seri sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Tahran Cuma namazı hatibi Ayetullah Sıddık'ı yargının halk ve hukukun güvenliğini koruduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Afganistan'ın Helmand su hakları sorunu çözmesi gerektiğini söyledi. Bushehr nükleer santralde 70 bin metreküp tuzdan arındırılma su tesisinin çalışmaya başladı. İran, Mike Pence'in halkın münafıkları terör örgütünün oturumuna katılmasına sert tepki gösterdi. Suriye'deki yüksek teknoloji fuarında İranlı şirketleri aktif katılım sergiledi. İranlı bayan tekvandocu Asya'da altın madalya kazandı. Anketler Türkiye halkının önemli bir bölümünün Suudi Arabistan ile ilişkilerin yakınlaşmasına sıcak bakmadığını gösteriyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin tezleri meşrulaştırmaya çalışmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. 50 bin Filistinli Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı. Birleşmiş Milletler Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin İsrail ateşi sonucu öldürüldüğünü kanıtladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Filistin davasına ihaneti devam ediyor. Ve Türkiye'de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin müttefik olmak istiyorsan Türkiye'yi düşman bir ülke gibi göremezsin ifadelerini kullandı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.